11. ayrım, sayfa 141. 6. kısım, felakete karşı savaşmak. Mustafa Kemal 1912 Kasım'ında İstanbul'a ulaştığında Osmanlıların Avrupa kıtasındaki topraklarından geriye, başkent ile hemen batısı Çanakkale Yarımadası, kuşatılmış 3 kale kenti İşkodra, Kuzey Arnavutluk'ta Skutari, Şkoder, Yanya, şimdi Yunanistan'ın Epir bölgesinde Yanina ve Doğu Trakya'nın en büyük şehri olan Edirne kalmıştı. İttihat ve Terakki'nin 1908'de uğruna iktidarı ele geçirdiği Makedonya hızla ve geri alınamaz bir biçimde yitirilmişti. 1912 yazı boyunca Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan bir dizi uzlaşma ve bağlaşma anlaşması imzaladılar. Eylül'e kadar askeri manevra bahanesiyle silahlandılar ve 8 Ekim'de Karadağ Osmanlılara savaş ilan etti. 13 Ekim'de Bulgaristan ile Sırbistan Osmanlı Devleti'ndeki etnik topluluklar için özellik isteyen bir ultimatum sundu. Dipnot, metin için bakınız Paparigopoulos, cilt 7 sayfa 137. İstanbul'da sokaklarda politika tartışılıyordu. Gazi Ahmet Muhtarpaşa hükümeti iktidara geldikten sonra Balkanlardaki ordunun huzursuzluğunu yatıştırmak ve aynı zamanda Balkan komşularla uzlaşma sağlamak için 120 eğitimli Nizamiye taburunun askerlerini terhis etti. Muhalefette olan İttihat ve Terakki Cemiyeti Avrupa'daki Osmanlı topraklarını elde tutmanın tek yolunun savaşmak olduğunu ileri sürerek sadrazamın görev yaptığı Baba Ali'de şiddet unsuru da içeren gösteriler düzenlenmesi için öğrencileri tahrik etti. Göstericilerden ürken ama savaşmaktan da kaçınan hükümet 3 gün düşündükten sonra Balkan ülkelerinin ultimatumunu reddetti. Sonunda 17 Ekim'de İstanbul'daki Balkan elçilerine pasaportları verildi ve savaş ilan edildi. Ertesi gün Rumların yaşadığı Osmanlı toprakları üstünde hak iddia eden Başbakan Eleftherios Venizelos adına Yunan Kralı 1. Yorgos bir bildiriyle baskı altında yaşayan Hristiyanların özgürlüğü için halkını savaşmaya çağırdı. Dipnot, Türk geldi. 57. Paparigopoulos, cilt 7 sayfa 137-138. Balkan komşularının seferberlik ilanı karşısında Osmanlı hükümeti de seferberlik ilan etti. Terhis edilen askerlerin geri çağrılması için girişimde bulundu. Yeni bir komutanlık düzeni getirdi. Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa Yemen'de bulunduğundan Harbiye Nazırı Nazım Paşa ona vekalet edecekti. Kuramsal olarak başkumandan olan padişaha vekalet ediyordu. Balkanlardaki kuvvetler Trakya'da Abdullah Paşa komutasında Doğu Ordusu, Ali Rıza Paşa komutasında Batı Ordusu, Kuzey Makedonya'da Zeki Paşa komutasında Vardar Ordusu ve Yunanistan sınırında Alasonya Ordusu olarak dörde bölündü. İttihat ve Terakki'nin dostu olan Mahmud Şevket Paşa'ya sonuncu ordunun komutanlığı önerildi. Ama o reddetti ve daha sonradan ''Canım efendim ne yapayım, bu benim şöhretimi ve şerefi askerimi ihlal için yapılmıştı. Şöhretimi nasıl feda ederim?'' açıklamasını yaptı. Dipnot, Türk geldi, sayfa 64. Öğrenciler Yıldız Sarayı'nın önünde gösterilerini sürdürürken sarayın içini de korku sarmıştı. Başkomutan Nazım Paşa çok havalı görünüyordu. Askeri harekat için plan yapılıp yapılmadığı sorulunca, Mahmud Şevket Paşa zamanında bir takım planlar yapılmış, getirtip tetkik edeceğim yanıtını verdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 60. Bazıları ise daha gerçekçiydi. İstanbul Şehremini Cemil Paşa, Mabeyn Başkatibi Ali Fuat'a, Türk geldi, savaşı durdurmasının gerekli olduğu konusunda padişaha ikna etmesi için yalvarıyordu. Biz harp edecek halde değiliz. Evvelki sene Seyitler'de yapılan manevrada askerin halini gördüm. Bu askerle harp olmaz. Batı Trakya'yı İstanbul, Doğu Trakya'yı Makedonya ve Arnavutluk ile bağlayan dar bir şerit biçimindeki Osmanlı topraklarını her taraftan eş zamanlı bir saldırı olduğunda savunmak çok zordu. Ayrıca resmi Türk kaynaklarına göre Osmanlı birlikleri sayıca düşmanlardan daha azdı. Balkanlı müttefiklerin 912 bin askerine karşılık 580 binden fazla asker toplanamamıştı. Dipnot, Erikan tarafından alıntı, sayfa 106. Yine de bu eşitsizlik Osmanlı ordularının tüm cephelerde ani olarak çökmesini açıklamaya yetmiyordu. Çünkü genellikle yerleri yanlıştı ama yeterli miktarda askeri malzeme ve yiyecek vardı. Savaşın ilanından bir gün önce Harbiye Nazırı Nazım Paşa, Trakya'daki tüm hazırlıkların sona erdiğini ve Doğu Ordusu Komutanı Abdullah Paşa'ya göre bölgede 116 bin Osmanlı askeri bulunduğunu açıkladı. Hatta eldeki planların öz savunma stratejisine göre hazırlanmış olmasına karşın Nazım Paşa derhal saldırıya geçilmesi için emir bile verdi. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, sayfa 304. Ne var ki önce Bulgarlar saldırdı. 22 Ekim günü Edirne'nin doğusunda kalan Kırklar ilindeki, o tarihte Kırk Kilise olarak biliniyordu, Osmanlı mevzilerine karşı dört koldan saldırıya geçtiler. 25 Ekim'de Osmanlı birliklerinin yanından geçip ardına dolanınca Osmanlı askerleri geri dönüp kaçtılar. Güneye doğru ilerleyen Bulgarlar Lüleburgaz yakınında ordunun ana gücünü yakaladılar ve 29 Ekim ile 5 Kasım arasında Osmanlı ordusunu bozguna uğrattılar. Ordunun geri kalanı İstanbul'dan önceki son direnç noktası olan Çatalca hattına kadar geri çekildi. Bulgarlar Tekirdağ'da Marmara Denizi'ne doğru ilerlerken Edirne kuşatılmış ve Gelibolu Yarımadası ile bağlantı yolları kesilmişti. Başka bir Bulgar kolu bu arada Mesta veya Nestos Vadisi'nden güneye doğru ilerleyip Osmanlı Trakya'sı ile Makedonya arasındaki iletişim hatlarını kesti. Makedonya'nın kaderi Sırp sınırının hemen güneyindeki Komanova'da gerçekleşen bir tek çarpışmayla belli olmuştu. Osmanlı ordusu bir gün direnmiş ve düşman süvarilerinin arkadan yaklaştığı söylentisi üzerine ilerleyen Sırpların karşısından kaçmıştı. Batı ordusu komutanı Ali Rıza Paşa Manastır'da savunma hattı oluşturmaya çabaladı ama Sırplar dört gün içinde kenti ele geçirdiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 336-341. Zayıf bir direnişle karşılaşan Yunanlar kuzeye doğru ilerleyip Bulgarlardan birkaç saat önce 9 Kasım'da Selanik'e girdiler. Dipnot Anderson sayfa 298. İlerleyen Sırplar, Bulgarlar ve Yunanlar tarafından kısmen işgal edilen ve bağlantısı kesilen Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu daha sonra bu durumu kesinleştirdi. Ege Denizi'nde ise Yunan donanması kısa sürede üstünlüğünü ortaya koyup İtalyanların elindeki 12 ada dışında kalan adaları işgal etti ve Girit resmen Yunanistan Krallığı'na bağlandı. Hüseyin Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye kruvazörü, Karadeniz'de Bulgarları, Ege Denizi'nde Yunanları ve Adriyatik Denizi'nde Sırplarla Karadağlıları bombalayarak Osmanlı donanmasının onurunu kurtardı. Kendisini kovalayanlardan kaçmayı başarıp 7 Eylül 1913 tarihinde ulaştığı İstanbul Limanı'nda kahraman olarak karşılandı. Balkan ordularının önünden yalnızca Osmanlı askerleri değil, yüz binlerce Müslüman sivil de kaçıyordu ve kaçmak için geçerli nedenleri vardı. Basında çıkan haberlere göre savaşın patlamasının ardından Kosova'daki Prizren kentini ele geçiren Sırplar 12 bin Müslümanı öldürmüşler, en eski camiyi kiliseye çevirmişler ve başka bir camiyi de yerle bir etmişlerdi. Dipnot E12 Cilt 8 Sayfa 340. Benzer sahneler Osmanlıların Avrupa kıtasındaki topraklarının çeşitli bölgelerinde yaşandı ve özellikle Bulgarlar Müslümanların canlarına ve mallarına karşı acımasız davranışlarıyla kara bir ün kazandılar. Dipnot, Bulgar vahşeti konusunda Türklerin görüşleri için bakınız. İlker Alp, Belge ve Fotoğraflarla Bulgar Mezalimi 1878-1989, Trakya Üniversitesi Yayınları, Ankara 1990. Batı Trakya kaçan Müslümanların durağı oldu ve İstanbul'da toplanan on binlerce göçmen Anadolu'da yeni yerleşim yerlerine gönderildi. Büyük Arnavutluk düşü paramparça olurken Arnavut milliyetçileri Osmanlılara sadık kalan kendi yurttaşlarına saldırdılar. 1908 yılında Hürriyet Kahramanı ünvanını alan Arnavut kökenli Niyazi bir Arnavut milliyetçisi tarafından vurulup öldürüldü. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa Cilt 2 Sayfa 341. Padişah kabine üyelerine ve yaşlı devlet adamlarına barış planları yapmalarını söyledi ama hiçbir karara varılamadı ve 29 Ekim'de Gazi Ahmet Muhtarpaşa güçlükle de olsa istifa etmeye ikna edildi. Dipnot İnal sayfa 1823. Yine de sadrazamlık mührünün kutusunu bulamadığını söyleyerek mührü teslim etmeyi olabildiğince geciktirmeye çalıştı. Sonunda Mağbey'in başkatibi mührün yeni sadrazam için acilen gerekli olduğunu, kutusunun daha sonra teslim edilebileceğini söyledi. Dipnot Türk geldi sayfa 66. Yeni sadrazam yaşlı Kamil Paşa İttihat ve Terakki düşmanı olarak tanınıyordu. Bir yıl önce padişaha yazdığı uzun mektupta olayların gidişini gerçeğe çok yakın bir biçimde tahmin etmiş, cemiyetin hükümetin işlerine karışmasının önlenmesi gerektiğini söylemiş ve İngiltere ile ittifak kurulmasını önermişti. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa Cilt 2 Sayfa 269-274. Ama artık önerilerini uygulayabilecek konumda değildi. Yenilginin şokunu yaşayan bir ülkenin yöneticisiydi artık. Yine de Nazım Paşa'yı Harbiye Nazırlığından almadan barışı sağlamanın olasılıklarını araştırmaya başladı. 3 Kasım'da Bulgarların Çatalca hattını yarma girişimlerinin boşa çıkması sadrazama soluk alma zamanı kazandırdı. Yemen'den dönen Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa, cephedeki Osmanlı güçlerinin yönetimini ele aldı ve Anadolu'dan destek güçlerinin gönderilmesini sağladı. Dipnot İnal, sayfa 1977. 3 Aralık'ta Osmanlılar, Bulgarlar ve Edirne kuşatmasına yardımcı olmak için askeri birlik göndermiş olan Sırplarla bir ateşkes anlaşması imzaladı. Dipnot, sayfa 293. Bulgar saldırısının Çatalca hattında hızının kesilmesinden hemen sonra Mustafa Kemal İstanbul'a döndü. Arkadaşı Salih Bozok ile önde gelen cemiyet üyelerinin sık sık gittiği Baba Ali yakınında duruma hiç de uygun olmayan bir biçimde Meserret, yani neşe adını taşıyan bir kıraathanede buluşunca kendini tutamadan haykırdı. Selaniki, o güzel memleketimizi nasıl bıraktın? Düşmana niçin teslim ettiniz de buraya geldiniz? Dipnot, Bozok, sayfa 170. Mesleğine jandarma alayında başlamış ve Mahmut Şevket Paşa'nın reddettiği Alasonya, yani Teselya ordusu bu komutanlığına getirilmiş olan Hasan Tahsin Paşa'nın bir tek kurşun atmadan bile Selanik kentini olduğu gibi Yunanlara teslim etmesi özellikle utanç verici olarak kabul ediliyordu. Talihsiz general askerlerin her taraftan sarıldığını görünce ilerleyen Bulgarlardan önce kente ulaşmak isteyen Yunanlarla bir anlaşma yapıp barışın sağlanmasından sonra Selanik garnizonundaki silahların Türkiye'ye gönderilmesini kabul ettirmişti. Ne var ki verilen bu söz yerine getirilmeyecekti. Dipnot Paparigopoulos, cilt 7, sayfa 139. İtalya ile savaşın başında olduğu gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderleri çarpışmalara katılmak için koşturdular. 21 Kasım'da Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası ile Çanakkale Boğazı'nı korumak için Bolayır'da toplanmış olan Bahri Sefit Boğazı Kuvayi Mürettebesi, yani Akdeniz Birleşik Gücü Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne getirildi. Gücün komutanı Fahri Paşa ve kurmay başkanı da eski arkadaşı Fethi Okyar idi ve Mustafa Kemal bu göreve getirilmesini herhalde ona borçluydu. Trablusgarp'tan dönünce Fethi'ye nazik bir görev verilmişti. Yunanlar Selanik'e girmeden önce tahttan indirilmiş olan Sultan Abdülhamit'in İstanbul'a geri getirilmesine eşlik etmek. Dipnot Okyar, editör Kutay, 3 devirde bir adam, sayfa 161. Her zamanki gibi bir suikast planından korkan padişah önce kıpırdamak istemedi ve Fethi onu kurtarmak için gönderilmiş olan sürekli İstanbul açıklarında demirleyen Lorelei isimli Alman gemisine binmeye zorlukla ikna etti. Salih de, Bozok, eski padişahla birlikte İstanbul'a geldi ve son ikametgahı olan Boğaz'ın Anadolu yakasındaki Beylerbeyi Sarayı'nda nöbetçi subayların arasında yerini aldı. Dipnot, Bozok, sayfa 21-24. Bolayır gücünün karargahının bulunduğu Gelibolu'da Mustafa Kemal, doğum yeri olan Çanakkale'deki Kızılay Hastanesi başhekimi, eski dostu Doktor Tevfik Rüştü Aras ile karşılaştı. Dipnot Bayur, sayfa 53. Tevfik Rüştü muhalefette kaldığı için gitgide sabırsızlanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkin üyelerinden biriydi. Ateşkesin imzalanmasından sonra Osmanlı hükümeti umudunu, büyük güçlerin bir barış ortamı yaratmaya çalıştığı Londra Konferansı'na bağlamıştı. 1913 Ocağı'nda Balkan ülkelerinin Osmanlılar Meriç Nehri'nin ağzındaki Enez'den Karadeniz kıyısındaki Midye'ye, şimdi Kıyıköy, kadar uzanan çapraz bir çizginin dışında kalan Avrupa kıtasındaki bütün topraklarını bırakmaya razı oldukları takdirde ancak barışa yanaşacakları ortaya çıktı. Bu arada Edirne de Bulgarlara terk edilecekti. 17 Ocak'ta büyük güçler Osmanlı hükümetine bu koşulları kabul etmesini önerdiler. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 2, sayfa 373. Sadrazam Kamil Paşa, anlaşmayı imzalamak için kendini hazırlarken İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en güçlü sivil kişisi olan Talat bir darbe hazırlığına girişti. Dipnot, Ahmet, sayfa 117. Cemiyetin asker ve sivil liderlerini İstanbul'da 21 Ocak'ta yapılan toplantıya davet etti. Fethi Okyar Gelibolu'daki karargâhtan gelirken, Bingazi bölgesinden dönünce Anadolu'dan gönderilen rediflerin oluşturduğu 10. Kolordu'nun kurmay başkanlığına getirilmiş olan Enver toplantıya katılamadı. 1913 Ocağı'nın ortalarına doğru bu güç, Marmara Denizi'nin Anadolu kıyısındaki İzmit ve Bandırma'ya çıkartma yapmaya hazırlanıyordu. Enver'in yokluğunda konuşan Fethi Okyar savaşın yitirildiğini söyleyip, cemiyet karşıtı bir hükümetin hiç de istenmeyen bu barış anlaşmasını imzalamasının daha iyi olduğunu ve bundan sonra özgür seçimlerin yapılmasına izin verilmezse bir darbe yapılması gerektiğini ileri sürdü. Dipnot Bayur, sayfa 53. Kendi görüşlerini kabul edileceğine inanan Fethi Okyar toplantıdan ayrıldı ama ertesi gün Enver gelince tekrar toplantı yapıldı. Aynı gün 22 Ocak'ta Kamil Paşa da barış koşullarını görüşmek üzere Saltanat Şurası'nı toplantıya çağırdı. sultanın cemiyetin de davet edilmesi gerektiği konusundaki önerisini, artık atisi filan kalmadı. Onlar bir fırka-i ihtilaliye idi. Merkezleri Selanik'ti. Selanik gitti, onlar da defolup giderler diye reddetmişti. Dipnot, Türk geldi, sayfa 76. Barış görüşmelerini sürdürme konusunda meclisin kendisini desteklemesinden güç alan Kamil Paşa, Edirne'nin askerden arındırılmış Müslümanlık mirasını koruma altına alınacağı bir kent haline getirilmesini içeren bir öneriyi sultanın onayına sundu. Dipnot adı geçen eser sayfa 97-98. Talat ile Enver'in ise farklı fikirleri vardı. Enver devrimcilere basit bir soru sordu. Hükümete inanıyor musunuz? Hayır yanıtını alınca, o halde ne duruyoruz, yarından tezi yok, işe hazırlığımıza başlayalım dedi. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 2, sayfa 381. Aydemir bu sözlerin kullanılan kelimelerin aynısı olmasa bile Enver Paşa'nın müdahalesinin ruhunu özetlediğini söylüyor. Darbe hazırlıkları daha önceden başlamıştı. İttihat ve Terakki Cemiyeti önce çarpışmaların yeniden başlatılmasını istediğine inandığı Harbiye Nazırı Nazım Paşa'ya yaklaştı. Dipnot Ahmet sayfa 117. Paşa katılmayı reddedince bu kez geçmişte cemiyetle işbirliği yapmış olan eski Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'ya öneri götürüldü. Ve o da kısa bir kararsızlıktan sonra Kamil Paşa devrilince sadrazamlık görevini üstlenmeyi kabul etti. Dipnot Bayar ben de yazdım. Sayfa 1091-92. Ordunun içindeki duygular vatanseverlik yaklaşımına uygundu. Çatalca'da görev yapan subaylar saraya başvurup hükümetin ne yapmak istediğini öğrenmek istemişlerdi. Dipnot Türk geldi sayfa 77. 23 Ocak 1913'te Enver küçük bir taraftar grubuyla Baba Ali'ye geldi ve zor kullanarak binaya girdi. Harbiye Nazırı Nazım Paşa'nın korumalarından biri cemiyet gönüllülerinden Mustafa Necip adlı bir fedayı öldürdü. Bir söylentiye göre Nazım Paşa, "Pezevenkler siz beni aldattınız, bana verdiğin söz böyle miydi?" diye bağırarak gelenleri tahrik etmişti. Daha sonraları Talat, cemiyetin Nazım Paşa'ya sadrazamlık önerisinde bulunmuş olduğunu onaylayacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 80. İşbirlikçiler Sadrazam Kamil Paşa'yı istifasını padişaha sunması için zorladılar. Yaşlı sadrazam istifa mektubuna cihet-i askeriyeden vuku bulan teklif üzerine sözleriyle başlayınca Enver ve ahaliden diye eklemesi için ısrar etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 78-79. Enver saraya gelince Sultan Mehmet Reşat zorluk çıkarmadı ve istendiği gibi Mahmut Şevket Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Ertesi gün yeni sadrazam görevine başlayınca toplanan kalabalık "Paşa Edirne'yi kurtar" diye bağırıyordu. Bu iş hiç de kolay değildi. Baba Ali baskını diye anılmaya başlayan darbe haberi Gelibolu karargahındaki Mustafa Kemal, Fethi ve diğerleri için kötü bir sürpriz oldu. Darbenin haklı nedenlerini açıklamak için Talat Gelibolu'ya gitmek zorunda kaldı. Dipnot Bayur, sayfa 54. Ama yalnızca askeri bir harekat darbeyi yeterince haklı gösterebilirdi. 30 Ocak tarihinde Mahmut Şevket Paşa hükümeti büyük güçlerin önerdiği barış koşullarını reddetti. Dipnot Anderson, sayfa 296. Şubat'ta ateşkes anlaşmasının süresi doldu ve Bulgarlar tekrar Edirne'yi bombalamaya başladılar. Açlıktan kırılmakta olan kentin daha fazla dayanamayacağı çıktı. Derhal bir şeyler yapılması gerekiyordu. Yanıtı Enver buldu. Çatalca hattının önündeki Bulgar'ın sağ kanadına karşı ortak kuvvetlerle bir saldırı düzenlemek için Mahmut Şevket Paşa'yı ikna etti. Dipnot Altay, sayfa 62-63. Komutası altındaki 10. kolordu Marmara Denizi'nin kuzey sahilindeki Şarköy'e çıkarken Boğazlar Birleşik Gücü de Bulgarlara batıdan saldıracaktı. Bu planın başarısı iyi bir zamanlama ve koordinasyona bağlıydı. Her ikisi de başarılamadı. Fethi Okyar daha sonra kendi Birleşik Gücü'nün tam karşısında duran Bulgarlarla başa çıkabileceğini karargaha bildirdiğini kabul edecekti. Anlaşılan bulunduğu yüksek tepeden kendi hatlarına bakan düşmanı yerinden oynatmayı düşünmüştü. Ne var ki ortak harekat 6 Şubat'a kadar ertelendi ve bu arada Bulgarlar destek birliklerle güçlerini arttırdılar. Boğazlar Birleşik Gücü 10. Kolordu'nun Marmara Denizi'ni geçtiğinin onayını almadan saldırıya başladı. Geri püskürtülürlerken askerlerinin yarısını yitirdi. 10. Kolordu 6 Şubat akşamüstü Şarköy'e ulaşınca Bulgarların sahile egemen olduğunu gördü. Karargah Kolordu'ya tekrar gemiye binip Gelibolu'ya gitme emri verdi. Bir süre karşı koyduktan sonra Enver kabul etti. Dipnot Bayur, sayfa 55. Askerlerini ardında bırakıp gelmelerini beklemek için İstanbul'a gitti. Dipnot, Bu öykü birbiriyle çelişen çeşitli ayrıntılara dayanıyor. Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa cilt 2 sayfa 388-391, Bayur 54-55, Erikan 107-108, Zürher 57-59. Şarköy'deki ortak harekatın başarısızlığı üzerine 10. Kolordu Komutanı Hurşit Paşa ve Kurmay Başkanı Enver ile Boğazlar Birleşik Gücü Komutanı Fahri Paşa, Kurmay Başkanı Fethi ve Harekat Müdürü Mustafa Kemal arasında tartışma çıktı. Sonunda Mahmut Şevket Paşa işe karıştı ve Hurşit Paşa'nın tarafını tutarak onu her iki gücün komutanlığına getirdi. Yeni sadrazam makamını Enver'e borçlu olduğundan bu kararı hiç de şaşırtıcı değildi. Fethi ile Mustafa Kemal bulundukları yeri savundular. Bolayır'daki cepheden 17-18 Şubat günü Mahmut Şevket Paşa'ya gönderdikleri muhtırada kendisini sadrazamlık makamına çıkartan darbenin ancak Osmanlı ordusu Edirne'yi kurtarmak için saldırıya geçtiği takdirde haklılık kazanacağını belirttiler. Muhtırayı kaleme alan Mustafa Kemal Gelibolu açıklarındaki gemilerde bekleyen askerlerin Çatalca cephesine gönderilmelerini önerdi. Böylece Edirne'ye doğru ilerleyecek diğer birliklere yardımcı olabilecekler ve Gelibolu yöresindeki diğer birlikler de sahilin değişik kesimlerinde karaya çıkıp takviye sağlayabilecekti. Telgrafın bir kopyası da Başkumandan Vekili Ahmet İzzet Paşa'ya gönderildi. Dipnot. Metin için Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 147-149. Muhtıra Harbiye Nazırı'na hitaben hazırlanmış, Mahmut Şevket Paşa o tarihte Sadrazamlık ve Harbiye Nazırı vekilliğini aynı zamanda yürütüyor. Halil Menteşe'nin anıları sayfa 36. Kısa bir süre sonra Hurşit Paşa'nın tüm güçlerin komutanı olduğu kendilerine bildirilince Fahri Paşa, Fethi ve Mustafa Kemal görevlerinden istifa ettiler. Önce muhtırayı ve 22 Şubat'ta da istifa mektuplarını alan Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam'a gönderdiği öfkeli telgrafta, Fethi'nin ana amacının Osmanlı ordusunun tümünü tehlikeye atma pahasına darbecilerin saygınlıklarını azaltmaya çalışmak olduğundan şikayet etti. Önerdiği harekatın olanaksız olduğunu kendisi de gayet iyi biliyordu. Ahmet İzzet Paşa şöyle bitirdi telgrafı. Cidden dünyada hiçbir ordu mesuliyeti resmiyeyi deruhte etmeyen şübban ile idare edilmemiştir ve içerisinde bu kadar anarşi ve nifak ve fitne hüküm süren bir ordunun muharebe meydanında düşmanlarına galebe ettiği tarihte görülmemiştir. Eğer vatanın mukadderatıyla bu derece laubaliyane oynayan bu zevat-ı gayri mesulenin kanunen itaat-ı askeriyeye alınmamaları hükümetçe katiyen mümkün değilse, hiç olmasa bunlar üzerinde haiz-i nüfuz ve tesir olan dostlarını tavsit ederek nefisleri için biraz fedakarlığa ve şu zavallı vatan için biraz insaf ve merhamete, hülasa kavanin ve nizamata riayet ve itaate de davet olunmaları münasip olur itikadı ile keyfiyeti makam-ı sami asaf-ı hamilerine refa müsaraat ediyorum. Dipnot. İyi Demir. Sayfa 27-32. Dünyada hiçbir ordu resmi sorumluluk taşımayan gençler tarafından yönetilmemiştir ve bu derece asi, uyumsuz ve zararlı kişileri bünyesinde barındıran bir ordu zafer kazanamamıştır. Eğer hükümet bu sorumsuz beylere karşı askeri disiplin uygulamak için gerekli yasal yollara başvuramıyorsa, en azından üzerlerinde etkili olabilecek arkadaşların aracılığıyla bazı özverilerde bulunmaya ve bu zavallı ülkeye acımaya, kısacası yasalara ve kurallara uymaya razı etmeye çalışmalıdır inancıyla durumu yüce makamınıza sunuyorum. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa bizzat işe karışmak zorunda kaldı. Hurşit Paşa ve Enver'le birlikte Bolayır'a gidip Boğazlar Birleşik Gücü komutanlarıyla bir uzlaşma sağladı. Dipnot, Altay sayfa 63. Her şeye karşın Fethi Bolayır'dan ayrıldı ve Mustafa Kemal artık Boğazlar komutanlığından ayrılmış bulunan Bolayır Kol Ordusu'nun kurmay başkanı oldu. Dipnot, Erikon sayfa 108. Mahmut Şevket Paşa da Ahmet İzzet Paşa da büyük çaplı bir saldırıya kalkışmak istemiyorlardı. Ama 10. Kolordu Çatalca'ya ulaşmış olduğundan bu cephede bulunan Enver'in küçük bir saldırıya girişmesine izin verdiler. Bir tümen ilerledi ve Büyükçekmece civarında bazı yerleri geri aldı. Bu suretle genç subayların taarruz fikirleri de okşanmış oldu diye not düştü Mahmut Şevket Paşa. Dipnot Bayar sayfa 1205. Ne var ki bunun Edirne'yi savunanlara yararı dokunmadı ve 24 Mart 1913 tarihinde kent teslim oldu. Dipnot Anderson sayfa 296. Osmanlı ordusunun yardıma koşacağı süre hesaplanarak kentin surları 40 gün ile 2 ay arasında bir kuşatmaya dayanacak biçimde yapılmıştı. Dipnot İsmet İnönü Hatıralar cilt 1 sayfa 80. Buna karşılık Edirne Şükrü Paşa'nın cesur komutası altında 6 ay direniş göstermişti. Osmanlı garnizonundan geriye kalanlar kentten Tunca Nehri ile ayrılan Sarayiçi adlı küçük bir adaya hapsolmuştu. Oradaki eski bir Osmanlı sarayının yıkıntıları arasında 20 bin savaş esirinin hastalık ve açlıktan öldüğü söylenir. Dipnot İlker Alp sayfa 134. 30 Mart'ta son bir Bulgar saldırısı geri püskürtülene dek Çatalca cephesine çarpışmalar sürüp gitti. Dipnot Orbay Editör Kutay 100 yılımızda bir insanımız cilt 2 sayfa 295. Enver bu çarpışmalara ileride onun teşkilat-ı mahsusasını oluşturacak devrimci subaylardan seçilen gönüllüler ve İstanbul'daki Mektebi Harbiye öğrencilerinin başında katıldı. Savaş bir durgunluk çıkmasına erişip de yanya 19 Mart'ta Yunanlıların eline düşünce Mahmut Şevket Paşa hükümeti kaçınılmaz kadere boyun eğdi ve Trakya'daki Enez Midye hattının batısında kalan toprakları ve Edirne'yi vermeyi kabul etti. 30 Mayıs 1913'te Londra'da Ateşkes ve Barış Antlaşması imzalandı. Dipnot, Bayar, sayfa 1211, Anderson, sayfa 297. Edirne'nin düşmesinden birkaç gün sonra Mustafa Kemal ataklığını bir kez daha gösterdi. 7 Nisan 1913'te Ahmet İzzet Paşa Gelibolu'daki Bahri Sefit Kuvayi Mürettebesi'ne askerlerin moralini yükseltmek için din adamlarının gönderileceğini bildirdi. Mustafa Kemal yolladığı kısa ve sert yanıtta subayların ve alay imamının askerlere gereken tüm öğütleri verdiğini ve daha fazla din adamı göndermenin yalnızca askerin moralinin iyice bozulmasına neden olacağı için yetkililerin dinden destek bekleyecek kadar bozguna uğradıklarını göstermekten başka işe yaramayacağını bildirdi. Dipnot İdemir sayfa 32-33. Devrimci bir subay bir İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olarak Mustafa Kemal sözlerini sakınmadan konuşuyordu. Edirne'nin düşmesi Baba Ali baskınının yararsızlığını ortaya çıkarınca Mahmut Şevket Paşa'nın iktidarı zayıfladı ve siyasi entrikalar yoğunlaştı. Görevinden alınmış olan Sadrazam Kamil Paşa sürgün olarak gönderildiği Mısır'dan hükümet karşıtı güçlerin başına geçmek üzere İstanbul'a döndü. Döner dönmez evinde göz hapsine alındı ve 3 gün sonra 31 Mayıs'ta sınır dışı edildi. Dipnot Ahmet sayfa 129. 11 Haziran 1913'te ise Baba Ali'ye gitmekte olan Mahmut Şevket Paşa öldürüldü. Dipnot adı geçen eser sayfa 129. 23 Ocak'taki darbeden sonra başkentin askeri yöneticisi yani muhafızı Cemal kararlı bir biçimde harekete geçti. Katiller ve suikastin ardında oldukları sanılan siyasi kişiler tutuklandı. 24 Haziran'da aralarında sultanın hısımı damat Salih Paşa'nın da bulunduğu 12 gerçek ya da sözde komplocu idam edildi. Mısır Kraliyet ailesinin üyelerinden kibar ve uysal bir insan olan Said Halim Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından yeni sadrazam olarak seçildi. Talat Dahiliye Nazırlığı'na getirildi. Cemal ile Talat, cemiyetin iktidar tekelini almasına sağladılar ve bu durum 1918 Ekim'ine kadar sürdü. Gerçi cemiyet karşıtı muhalefet bastırılmıştı ama cemiyetin içindeki bölünmeler devam ediyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yeni yönetimi şanslıydı. Balkanlardaki ittifak parçalanmaya başlamıştı. Yunanistan ile Sırbistan, Romanya'nın toprak isteminde bulunduğu Bulgaristan'a karşı birlikte harekete geçmeye karar verdiler. Yeni kazandığı Balkanların Prusyalıları ünvanıyla gururlanan Bulgaristan ilk saldırıya geçen taraf oldu. Mahmut Şevket Paşa'nın İstanbul'da öldürülmesinden 18 gün sonra 29-30 Haziran gecesi Bulgarlar Makedonya'daki Sırp ordusuna saldırdılar. Sırplar onları yenilgiye uğratırken Yunanlar da Selanik'ten doğuya doğru ilerleyip Güney Makedonya'nın tümünü işgal ettiler. Yeni tehlikelerle başa çıkmak üzere Bulgarlar Osmanlı ordusunun karşısındaki güçlerinin ana bölümünü geri çektiler. İttihat ve Terakki Cemiyeti yitirdiği toprakları kazanabilmek için bu fırsatı kaçırmadı. Kararsız kalan kabine yeni Dahiliye Nazırı Talat'ın ısrarı üzerine büyük güçlerin uyarılarını kulak ardı etti ve Osmanlı ordusunun Edirne'ye yürümesi emrini padişaha onaylattı. Dipnot Türk geldi sayfa 106. 3 gün sonra 21 Temmuz 1913'te Jön Türk devriminin 5. yıl dönümünde Osmanlı birlikleri neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan Edirne'ye girdi. Atatürk'ün yaşam öyküsü yazarlarına göre Edirne'ye ilk giren birlik onun Bolayır Kol ordusuna bağlı bir tugaydı. Dipnot İdemir sayfa 34. Yine de saldırıya katılan birliklerin başında 10. Kolordu komutanı Hurşit Paşa bulunuyordu. Onun kurmay başkanı olan Enver askerlerin önünde kente girince Edirne'nin 2. Fatih'i ilan edildi. İlk kez Sultan Murat 1361 yılında Edirne'yi fethetmiş ve Osmanlı Devleti'nin başkenti yapmıştı. Böylelikle Enver kendini bir kez daha sahnenin önüne çıkarmış oldu. Bolayır birlikleri komutanı Fahri Paşa ve kurmayları ikinci planda bırakıldıkları için gücendiler. Onlar da Edirne'nin güneyine ilerleyip Meriç nehrini geçtiler ve Dimetoka'yı, şimdi Yunanistan Trakya'sında Dihit Mitikon ele geçirdiler. Edirne Valiliğine getirilmiş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinden Hacı Adil, Dime Toka'ya gidip rakip komutanlar arasındaki kavgayı yatıştırmak zorunda kaldı. O zamanlar Cemiyet'in Tanin adlı gazetesinin genç yazarlarından Falih Rıfkı Atay da bu toplantıya katılmıştı. Cemiyet'in görev verdiği başlarında keçe külahları, fişeklikleri ve tüfekleri omuzlarına çapraz asılmış, komitacılara hiç benzemeyen Mustafa Kemal'i ilk kez görüyordu. Falih Rıfkı'nın tanımına göre Mustafa Kemal sarı saçlı, düzgün üniformalı, delici gururlu bakışları olan genç bir subaydı. Çok az konuşuyordu ama sahip olduğu rütbeden daha önemli bir yer işgal ettiği belliydi. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 76. Falih Rıfkı 1952 yılında yayınladığı kitabında bu tanımı hiç kuşkusuz biraz süslemişti ama yine de Mustafa Kemal hakkında bildiklerimizle çakışıyor. Kısa bir süre sonra teşkilat-ı mahsusaya dahil edilen Enver'in komitacıları batıya doğru ilerleyip yöredeki çoğunluğu oluşturan Müslümanlar için Batı Trakya geçici hükümetini kurdular. Enver'in Bingazi'den ayrılırken kurduğu düzen bir kez daha yineleniyordu. Türklerin yaşadığı yörelere sahip çıkmak amacıyla büyük güçlere meydan okumak için benzer düzenlemeler daha sonraları da gerçekleşecekti. Enver'in Batı Trakya projesine Mustafa Kemal katılmadı. İttihat ve Terakki önderliğinin ve onunla birlikte Osmanlı Devleti'nin kaderinin kararlaştırılacağı İstanbul'a geri döndü. Üstlendikleri roller savaşın yarattığı değişiklikleri önlemek yerine kolaylaştırmaya indirgenen büyük güçler Bulgaristan'a yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadılar. 29 Eylül 1913'te Bulgar temsilcilerinin İstanbul'da imzaladığı barış anlaşmasıyla Edirne ve Dime Toka'yı kapsayan Doğu Trakya Osmanlılara bırakıldı. Barış anlaşması sınırın iki tarafında kalan halkların takas edilmesini sağladı. Türklere kalan Doğu Trakya'da resmi olarak yalnızca Bulgarlar bu durumdan etkilenmişti. Ama gayri resmi olarak cemiyet olabildiğince fazla sayıda Rum'a da bölgeyi terk etmeleri için baskı yaptı. Cemiyetin önde gelen liderlerinden Halil'e, Menteş'e göre 100 bin Rum sınır dışı edildi. Kısa bir süre sonra Anadolu'nun Ege kıyılarında yaşayan 200 bin Rum için de aynı zorlama taktikleri kullanıldı. Dipnot, Halil Menteşe'nin anıları, sayfa 166. Balkanlardan gelen Müslüman mülteciler onların yerini aldı. Balkan ülkeleriyle imzalanan anlaşmalar, onların yeni Müslüman uyruklarına Osmanlı topraklarına yerleşme seçeneği tanıdığı için, göçmenlerin akını savaşın bitiminden sonra da sürdü. Homojen, yani türdeş ulus devletlerin yaratılması için ilk adım atılıyordu. Mustafa Kemal'in, Salih Bozoğlu'nun ve diğer Türkçe konuşan Müslüman ailelerin yanı sıra Yahudi kökenli dönme ailelerde İstanbul ve İzmir'e yerleşmek için harekete geçtiler. Mustafa Kemal annesi için Dolmabahçe Sarayı'na inen akaretler yokuşunda hükümete ait teraslı bir ev buldu. Gerçekte bu bir kayırmaydı. Üvey babası Ragıp'ın 16 yaşındaki yeğeni Fikriye, kentin eski kesiminde Sultanahmet Camii yakınında daha geleneksel bir eve yerleşti. Ama akaretlerdeki evi sık sık ziyaret ediyordu. Dipnot, Belli, Fikriye, sayfa 67. Ve bundan böyle Mustafa Kemal'e hizmet edip onu mutlu etmeyi kendine görev edinmişti. Mustafa Kemal'in fikir sohbetlerini yeğlediği Osmanlı ordusunda askeri doktor olarak çalışan İtalyan kökenli Ferdinand, yani Ferdi Paşa'nın kızları Corin ile Edith gibi başka hanım arkadaşları da vardı. Dipnot, Özverim, sayfa 23. Corin, Mustafa Kemal'in arkadaşlarından Ömer Lütfi adlı bir subayla evlenip Mektebi Harbiye yakınında bir eve yerleşmişti. Ömer Lütfi, Balkan Savaşı'nda ölünce genç dul kadın batılılaşmakta olan İstanbul toplumu içinde kendine bir yer sağlamak zorunda kaldı. Mustafa Kemal onu sık sık ziyaret edince aralarında aşkla karışık bir dostluk, Amitiye Amoros kuruldu. 1913 yılının sonunda İstanbul'dan ayrılınca genç kadınla birbirlerine neşeli duygulu Fransızca mektuplar yazdılar. Ara sıra İstanbul'a geldikçe onu ziyaret ederek aralarındaki dostluğu Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna dek canlı tutmayı başardı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçince Corin'de İtalya'ya yerleşti ve ancak Atatürk'ün ölümünden 3 yıl sonra 1941'de geri döndü ve 1946'da öldü. Kız kardeşi Edith'in bir Türk'le evli olan kızı Melda Özverim, daha sonraları Atatürk'ün annesi ya da teyzesiyle bir ilişki yaşamadığını iddia edecekti. Dipnot, Belli, Fikriye, sayfa 56-62, 115-119. Ona inanmamız doğru olur. Yine de Mustafa Kemal'e Avrupa sosyetesinin kibar davranışlarını öğreten bu iki İtalyan hanım, onun yaşamında önemli bir rol oynamıştı. Balkan savaşlarıyla Doğu Trakya harap olduğu gibi etnik temizlik oradaki ve Ege kıyılarındaki insanların yaşamını alt üst etmişti. Buna karşılık başkent İstanbul ve Sultan Abdülhamit döneminde altın çağını yaşayan İzmir, Halep ve Şam gibi ticaret kentleri hala çok etnik gruplu kozmopolit varlıklarını sürdürüyordu. Balkanlardan gelen göçmenler başkentin daha yoksul semtlerine ve liman çevresine yerleşirken Beyoğlu, Boğaz'ın iki yakası ve adalar gibi seçkin semtler hiç bozulmadı. Bu semtler siyasi entrikalar için rahat ortamlar sağlıyordu. Balkan savaşlarının sonunda İttihat ve Terakki içinde yaşanan mücadeleyi macera perest ve güçlü olanlar kazandı. Başarıları cemiyet gazeteleri tarafından övülen Enver, orta yaşa karşı gençliğin, sakınganlığa karşı cüretin, kozmopolitliğe karşı Müslüman vatanseverliğinin şampiyonu olarak görülmeye başlamıştı. Ama öncelikle daha temkinli olan arkadaşlarından kurtulması gerekecekti. Balkan savaşları sona erince Mustafa Kemal İstanbul'da arkadaşı ve koruyucusu Fethi'nin Okyar evine yerleşti. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 70. Kendisini tümüyle politikaya vermek isteyen Fethi, yarbay rütbesindeyken ordudan ayrılmıştı. Belki bu kararı vermesinin ardında Şarköy harekatının başarısızlığının neden olduğu suçlamalar yatıyordu. Ayrıca herkesin söylediği ama çoğunluğun saygı duymadığı bir ilke olan devrimci subayların orduyla politika arasında seçim yapmaları gerekliliğini de uygun davranmış oluyordu. Belki ordudan ayrılmasını teşvik etmek, belki de sıradan üyeler arasında çok tutulduğunu onaylamak amacıyla İstanbul'da 1913 Eylül'de yapılan parti kongresinden önce cemiyetin genel sekreterliğine getirildi. Anlatılanlara göre ilk işi Enver'in vurucu gücü olarak görev yapan silahlı fedailerin ödeneklerini kesmek oldu. Dipnot, adı geçen eser. Bu davranış Enver ve taraftarlarının etkili olduğu genel merkezin, yani Merkezi Umumi, düşmanlığını uyandırdı. Fethi Okyar anılarında genel sekreterlik görevini yüklenirken genel merkezin baskıcı konumunun açıklığa kavuşturulması için ısrar ettiğini yazacaktı. Dipnot, Okyar, editör Kutay, 3 devirde bir adam, sayfa 193. Ne var ki parti politikasının cemiyetin parlamento grubu tarafından saptanması ve genel merkezin faaliyetlerini yalnızca partinin iç örgütlenmesiyle sınırlaması konusundaki önerisine aldırış edilmedi. Dipnot, Bayur, sayfa 56. Hemen ardından Dahiliye Nazırı olarak İttihat ve Terakki'nin sivil kanadının lideri konumuna gelmiş olan Talat, Fethi'ye Sofya Büyükelçiliği görevini kabul etmesini önerdi. Fethi İstanbul askeri muhafızı olduğu halde halen yarbay rütbesinde bulunan Cemal'e danıştı. Görevin çok önemli olduğunu söyleyen Cemal ona kabul etmesini tavsiye etti. Görevin önemi cemiyetin Balkanlardaki ittifakı tersine çevirmeye çabalamasından kaynaklanıyordu. Yunanistan'dan Ege adalarını geri almayı hala umut eden cemiyet, dengeyi sağlamak için Bulgaristan'da flörte başlamıştı. Cemal'in dostu olduğuna inanan Fethi bu görevi kabul etti ve Mustafa Kemal'in askeri ataşe olarak kendisiyle birlikte gelmesini önerdi. Yaşam öyküsü yazarı Falih Rıfkı'ya göre Mustafa Kemal uygun zamanı beklemesini çok iyi biliyordu. Enver'e karşı kazanamayacağını anladığından rakibini İstanbul'da bırakmayı yeğledi ve 27 Ekim 1913 tarihinde Sofya'ya askeri ateşi olarak atandı. Kuramsal olarak aynı görevi Balkanlardaki Romanya, Sırbistan, Karadağ krallıklarına ait 3 başkent olan Bükreş, Belgrad ve Çetine'de de aynı anda sürdürüyordu. Ama uygulamada çalışmaları Bulgaristan ile sınırlıydı. Dipnot, İdemir, sayfa 34, Bayur, sayfa 61, Atay, Çankaya, sayfa 70-71. Fethi ile Mustafa Kemal'in başkentten ayrılması cemiyetin asker üyeleri arasında anlaşmazlıkları önledi. Balkan savaşlarında ordunun birdenbire çökmesi subayları şaşkınlığa uğratmıştı. Bir soruşturma komitesi kuruldu. Komitede bu durumdan geniş ölçüde Abdülhamit döneminden kalma generalleri sorumlu tutan iddiatçı subaylar ağır bastı. Üyelerden yalnızca binbaşı İsmet İnönü, 1908'den sonra iktidara gelen hükümetlerin yenilginin sorumluluğunu paylaşması gerektiğini görmüştü. Yemen'de Ahmet İzzet Paşa komutasına görev yapmıştı ve anılarında söyleyeceği gibi oradaki anlamsız çarpışmalarda kullanılan 35 tabur Balkan Savaşı'nda çok daha fazla işe yarayabilirdi. Dipnot, Hatıralar, Cilt 1, sayfa 83. Gerçi işin içine politika da karışmıştı ama yenilgi Osmanlı ordusunun düzensizliğini gün ışığına çıkarmıştı. Ordunun genç yaşlı bütün liderleri yalnızca Almanların yardımıyla durumun düzeleceğine inanıyordu. Alman danışmanlar Abdülhamit döneminden bu yana göreve getiriliyordu ve Ahmet İzzet Paşa da dahil olmak üzere birçok subay Almanya'da eğitime gönderilmişti. Ama artık eğitimden ve raporların sunulmasından çok fazlasına gerek vardı. Osmanlı ordusunun komutanları gerekli görülen reformların yapılabilmesi için Alman subayların belirli komuta kademelerine getirilmeleri konusunda İstanbul'daki Almanya askeri ateşisiyle birlikte karara vardılar. Dipnot. Osmanlı Başkumandanlığı'nın Almanların talimatlarını yerine getirmeye hazır olduğu Liman von Sanders'in anıları üzerine Osmanlı Askeri Tarih Komisyonu'nun yazdığı açıklamada belirtilmiştir. Türkiye'de 5 sene, sayfa 309-310. Mahmut Şevket Paşa 23 Ocak 1913'te İstanbul'daki Almanya Büyükelçisi Baron von Wangenheim ile ilk görüşmeyi yaptı. Alman İmparatoru'nun onayı Ardılı Said Halim Paşa'ya 17 Temmuz 1913'te bildirildi ve Mustafa Kemal'in Sofya'ya atandığı 27 Ekim 1913 günü Alman misyonunun görevlerini tanımlayan anlaşma imzalandı. Dipnot Bayur, sayfa 59-61. Otto Liman von Sanders adlı bir Prusyalı subay, çoğunluğu yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 42 Alman subayından oluşan askeri islahat heyetinin başına getirildi. Dipnot Liman von Sanders, sayfa 4. Osmanlıların hizmetine girince tüm subayların rütbeleri birer kademe yükseltildi ve 14 Kasım'da İstanbul'a ulaşan Liman von Sanders tüm general rütbesini aldı. Sözleşmeye göre İstanbul'daki 1. Kolordu komutanı olacak ve böylelikle yapılması gereken reformları daha yakından izleyecekti. Ama bir Alman'ın Osmanlıların başkentinde komutan olmasından korkuya kapılan Rusya derhal itiraz etti ve Fransa ile İngiltere de onu destekledi. Liman von Sanders kendisinin böyle görevlendirilmesinin ilk örnek olmadığını, Osmanlı donanmasının başında İngiliz amiral Arthur Limpus'un ve jandarmanın başında ise bir Fransız komutanın bulunduğunu belirtti. Telaşlı diplomatik girişimler sonunda ortaya çıkan uzlaşma aslında Liman von Sanders'in konumunu güçlendirdi. 14 Ocak 1914 tarihinde Alman ordusunda rütbesi generalliğe yükseltilince Osmanlı ordusunda da müşir yani mareşal oldu ve bir kolordu komutanı için gereğinden yüksek bir rütbeye ulaştı. Böylece kendisine Osmanlı ordusunun genel müfettişi unvanı verildi ve Türk muhatabı da değiştirildi. 1913 Ekim'inde İttihat ve Terakki Kongresi'nin ardından Enver, Ahmet İzzet Paşa'nın yerine kendisi Harbiye Nazır atanmak için temelini ordunun yeniden yapılandırılıp canlandırılması fikrinin oluşturduğu bir kampanya başlattı. 2 Ocak 1914 tarihinde Talat Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret edip ordudan zorunlu olarak emekliye sevk edileceklerin listesini onaylamasını istedi. Paşa buna karşı çıkınca Talat bu kez onun istifasını istedi ve elde etti. Padişah Enver'in Harbiye Nazırı olarak atandığını ertesi gün basından öğrendi. Dipnot adı geçen eser sayfa 8, Menteşe 40-41. Bu mümkün değil. O bu görev için henüz çok genç diye itiraz etti. Yine de bir gün sonra kendisinden beklendiği gibi Enver-i Harbiye Nazırı ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi yani Genelkurmay Başkanı tayin eden kararı açıkladı. Bu arada Enver albay rütbesine yükseltilmesinden 19 gün sonra Tuğ Generalliğe terfi etti. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa cilt 2 sayfa 427. Enver'in ilk işi ordu meclisini feshedip içlerinde 2 mareşal, 33 tüm general yani ferik ve 95 tuğ general yani bir liva bulunan ve toplam sayıları 800 ile 1200 arasında olduğu tahmin edilen subayları emekliye sevk etmek oldu. Dipnot Menteşe sayfa 41. Kabinede yapılan değişiklik sırasında Enver'in dostu Cemal'e de general rütbesi verilerek Bahriye Nazırlığı'na atandı. Mabeyn Başkatibi Ali Fuat Türk geldi, Enver ile Cemal Paşalar Kuvayi Berriye ve Bahriye'yi ellerine alınca, kendilerinden evvel mektepten çıkmış ne kadar erkan ve ümera ve zabitan var ise, değerli değersiz genç ve ihtiyar demeyerek hemen kahvesini tekaüde sevk ile ordu ve donanmada güya bir teceddüt vukua getirdiler. Bundan sonra zimam-ı idare artık Babali'nin elinden çıkarak Enver Paşa'nın eline geçti yorumunu yaptı. Dipnot Türk geldi sayfa 111. Enver ile Cemal deniz ve kara kuvvetlerini ellerine alınca kendilerinden önce mezun olmuş ne kadar subay varsa değerli değersiz genç yaşı demeden tümünü emekliye sevk ederek görünürde orduyu gençleştirdiler. Bundan sonra hükümetin dizginleri Babali'den Enver'in eline geçti. Ali Fuat konuyu fazla basite indirgemişti. Gerçi Enver askeri konularda en üst düzeyde bulunuyordu. Ama İttihat ve Terakki hükümeti 1918 yılına dek görevini sürdürdü. Zirvede güç dağılımı Talat, Cemal ve Enver arasında yapılmıştı. Diğer önde gelen liderlerden önce hariciye sonra adliye nazır olan Halil Menteşe ve İzmir'in adeta özerk vardisi Rahmi Evrenos gibi isimler de epey güç sahibi sayılırlardı. Hepsinin taraftarları vardı, ara sıra çatışıyorlardı ama sonuna dek birbirlerinden ayrılmadılar. Başarıya ulaşan fraksiyon da cemiyetin içindeki eleştirilere karşı fazla sert davranmadı. Görüşleri oldukça liberal sayılan Fethi, koruyuculuğunu üstlendiği Mustafa Kemal ve Tevfik Rüştü Aras gibi dostları da tek tek liderlerle kişisel bağlantılarını sürdürdüler ve kendi amaçlarına ulaşma konusunda hatırı sayılır derecede hareket özgürlüğüne sahip oldular. Enver'in Harbiye Nazırı oluşunu Sofya'da öğrenen Mustafa Kemal, Tevfik Rüştü Aras'a bir mektup yazdı. Enver enerjiktir ve bir şeyler yapmak isteyecektir ama hesapsızdır. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye riyasetine İsmail Hakkı'yı getirmeyi düşünmektedir. O da bir şey yapamaz. Ben o makama gelirsem iyi işler görebiliriz. Dipnot Bayır, sayfa 61-62. Aldığı bir yaradan dolayı Topal lakabıyla tanınan cemiyetin aktif üyelerinden İsmail Hakkı Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmedi. Büyük Savaş'ın sonuna dek ordunun levazım bölümü başkanı olarak görev yaptı ve zor alımlarıyla sivil halkın nefretini kazandı. Dipnot, Menteşe, sayfa 177-179. İsmail Hakkı'nın kişisel çıkarı için makamını kullandığı suçlamasını reddediyor ve yoksulluk içinde öldüğünü belirtiyor. Ama Enver Kafkasya'ya yapılan talihsiz sefere komuta ederken onun vekilliğini üstlendi. Enver Genelkurmay Başkanlığı'nda kendi yardımcısı olarak Mektebi Harbiye'den zeki bir çağdaşı olan yine cemiyet üyesi Hafız Hakkı'yı seçti. Tıpkı Enver gibi Osmanlı hanedanına mensup bir kadınla evlenen Hafız Hakkı bir yıl sonra Kafkasya cephesine tifüse yakalanıp öldü. Enver'in Mustafa Kemal gibi bağımsız düşüncelere sahip birini Genelkurmay'a ataması söz konusu bile olamazdı. Her ikisi de tarihe vatanlarını kurtaran kişiler olarak geçecek olan bu iki adamın karakter yapıları birlikte çalışmalarına engeldi. Liman von Sanders görevine ciddi olarak 1914'ün ilk aylarında başladı. Alman subaylar Osmanlı Genelkurmayı'nın ve Harbiye Nazırlığı'nın yönetimini ele aldılar. Enver'in arkadaşı Hafız Hakkı, Alman von Bronsart Paşa'nın Bronsart von Schellendorf yardımcılığına getirilince olaya iyimser yönünden baktı. Ve bilmiyoruz, öğrenmeye mecburuz. Devlet idaresinin prensipleri arkasına saklanarak bilmez halimizden memleketi zarara sokma hakkımız yoktur açıklamasını yaptı. Dipnot, İsmet İnönü Hatıralar, Cilt 1, sayfa 87. Liman von Sanders subay ailelerinin parasızlık nedeniyle askeri kantinlerde karınlarını doyurduğunu, askerlerin paramparça üniformalar giydiğini, bazen yalın ayak dolaştığını, subayların adamlarını ihmal ettiğini, atların perişan durumda olduğunu, askeri hastanelerin pislik içinde bulunduğunu görünce şaşkına döndü. İtibarlarını yitirmek istemeyen Osmanlı subayları, ordunun içindeki düzensizliği olabildiğince Alman danışmanlardan gizlemeye çabaladılar. Dipnot, Liman von Sanders, sayfa 10-12. Liman von Sanders aptal değildi ve Enver'in amaçlarıyla sahip olduğu güç arasındaki uçurumu İstanbul'daki Alman Büyükelçiliğinden çok daha açık olarak gördü. Ama politikayı Alman askeri misyonu belirlemiyordu. Heyet Enver'in görmek istediği yeni Osmanlı ordusunu yaratmak için elinden geleni yaptı. Vatansever Osmanlı subayları gururlarını unutup Alman danışmanlarla işbirliğine girdiler. Bazen aralarında sürtüşmeler oluyordu ama çok kısa zamanda etkileyici sonuçlar ortaya çıktı. Her şeye karşın aralarındaki ilişki ilk baştan hatalı kurulmuştu. İsmet İnönü daha sonraları, devletin idaresinde devletin tabii mesuliyet ve hakimiyet hudutlarına hulul etmenin bir hududu olmak lazımdır. Balkan Harbi sonundaki islahat hareketlerinde bu hudutlar ihmal edilmiştir yorumunu yapacaktı. Dipnot İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 87. Bu duyguyu Mustafa Kemal de tümüyle paylaşıyordu. Arkadaşlar zaten daha önce Türk milletini ve ordusunu gayrı tabii bir vaziyete sokmuşlardı. Bu gayrı tabii vaziyet ordunun ecnebi bir heyeti askeriye eline terk ve tevdi edilmesidir. Bu noktayı nazardan Almanları ve Alman heyeti askeriyesini tenkit etmek istemem. Asıl tenkide layık olanlar bit tabii bizim devlet reisimiz ve bilhassa devlet adamlarımızdır diyecekti. Dipnot, Bayur, sayfa 60.